الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم
Selam Müslümanlar. Aziz olarak yaşamaya hakkı olan fatih ruhlar ve azimli olan ruhlardır. Aziz olarak yaşamaya hakkı olan kimseler, zat-ı mevzuunda, vücudat-ı mevzuunda fedakarlıkta bulunan kimselerdir. Rahat terk edilmeden rahat erilemez. Fani olmadan pek çok yönleriyle bekaya mazhar olunamaz. Beka fenadan geçer. Tükenmek lazım ki varlık başlasın. Her şeyin bittiği yerde bitmeyen bir varlık başlar. İnsanlar nefis ve enaniyet cihetiyle tükenmelidir. Belki asıl hüviyetleriyle, melekiyet yönleriyle, Allah'ın sevdiği taraflarıyla var olabilme yoluna girsinler. Bunu da belli meselelerde azmi ve ikdamı olan insanlar başaracak. Fatih ruhlu olan insanlar, uyuşukluğu atan insanlar, gözlerini namütenayi ufuklara diken insanlar, Resul-i Ekrem bu duyguyu geliştirdim, bu anlayışı kendi cemaatine intikal ettirdim. 5-10 bin insana sahip olduğu bir dönemden, beni asfere harbi ilan etmek, Sasani İmparatorluğuna karşı ordu göndermek ne demekti? Zeyd İbni Harise'nin kumandası altındaki ordunun sayısı 3000'di. Ve bu ordu 100 binleri aşan Heraklius'un ordularına karşı savaşmak için gidiyordu. Kendisi Tebuk'a giderken münafıklar meseleyi servisle ediyor ve diyorlardı ki, bir avuç insanla Roma İmparatorluğuna karşı gidiyor. Ve Übey İbni Selûl, ben şimdiden daha onları Muhammed dahil sallallahu aleyhi ve sellem, zincirler içinde esir edilmiş görüyor gibiyim diyordu münafık. Resul-i Ekrem beni asfere meydan okuyordu bir avuç insanla. Kor haline gelmiş bir avuç insan yerinde duramıyordu. Zira zaten yerinde durmaya karar verseydi kokuşacaktım. İçten birbirine düşecektim. Bin bir alternatifin yayıp bitirdiği bir cemaat haline gelecektim. İç sürtüşmelere meydan vermemek, zindeliği koruyabilmek, vahdeti koruyabilmek için daima dışa doğru açılan kapılar ve menfezler gösteriliyordum. Yeryüzü bir gün bütün zimamdarlığı getirse Resul-i Ekrem'in önünü anahtarlar halinde koysaydı, Resul-i Ekrem kendi cemaatine yıldızlara giden yolları gösterecekti. Oraları fethedeceksiniz diyecekti. Resul-i Fethiye'de cihanı fethiyden dur olmayacaktı. 23 senenin içine büyük işler Allah'ın tevfikiyle sıkıştırmış. Hem bir cemaatin meydana gelmesine, hem ateşini bir cemaatin meydana gelmesine. hem büyük bir ruhun yerleşmesine, müstakar hale gelmesine, hem de fetihlerin başlatılmasına vesile olmuş. Bin bir işi bir arada Allah'ın tevfikiyle yapmış. Bu ağır ve yorucu vazife, hitama ereceği hengamdaydı ki, oğlum oğlum dedi Zeyd İbni Harise'nin genç delikanlı oğlu Üsame'yi çağırdı. Bir cuma veya perşembe günüydü. Evladım dedi, şimdi seni bir ordunun başına nasb ederek beni askere doğru harbe göndereceğim. Benim gidip de geldiğim, babanın gidip de orada kaldığı, çok sahabinin döküldüğü yere göndereceğim. Cuma günü ordu teşkiline karar verildi. Bu orduya Ömer iştirak ediyor. Sa'd ibn Ebi Vakkas iştirak ediyor. Said ibn Zeyd iştirak ediyor. Osman bin Affan iştirak ediyor. Ebu Ubeyde iştirak ediyor. Talha iştirak ediyor. Muhteşem ordunun başında genç serdar. 18-20 yaşındaki Üsame bin Zeyd ibn Harise. Seni bu orduya kumandan tayin ettim. Cemaat arasında bazı kimseler meseleyi tercih ediyorlar. Çok hasta ve yerinden kalkamayacak kadar muzdarip Resulullah. Başında sımsıkı sarılı sarığıyla, minberin kenarına zor tutuna tutuna cemaatin karşısına çıktın. Allah'a hamdü sena etti, ayakları titriyordu. Zira vefatına 2 gün kalmıştı. Ayakları titriye titriye cemaatine şöyle dedi. فَوَاللّٰهِ لَاِنْ تَعَنْتُمْ فِي اِمَارَةِ اُسَامَةً لَقَدْ تَعَنْتُمْ فِي اِمَارَةِ اَبَاهُ وَاَيْمِ اللّٰهِ وَاِنَّهُ لَجَد۪يرُ الْاَوْلَ خَل۪يكُمْ بِالْاِمَارَةِ Vallahi Üsame'yi kumandan tayin etmemde tan ediyorsunuz. Daha evvel babası hakkında da aynı şeyleri söylemiştiniz. Allah'a yemin ederim ki o da bu işe layıktır, babası da bu işe layıktır diyordu. Sahabenin içi oturaklaşmıştı. Ve Ömerlerin içinde bulunduğu bir asker yürüyordu. Yeni bıyıkları terleyen genç serdar ordunun başında yürüyordu. Medine'nin dışına çıktılar. Sahabi her taraftan akın akın gelip toplanıyordu. Beni asker harbi ilan edilecekti. Cumartesi geçti, ordu toplandım. Pazar günüydü ki Resul-i Ekrem çok ağırlaştı. Herkes geliyor, veda ediyordu. O ise tek kelime diyecek gücü yoktu. Dudakları dahi kıpırdamıyordu. Ötesini Üsame kendisi anlatırken, anamla beraber girdik. O ana ki bir zamanlar Resul-i Ekrem'e de analık yapmış. Ümmü-i İmen onu büyütmüş, beslemiş, terbiyesiyle meşgul olmuştu. Anamla beraber yanına girdim. Ellerini uzattı, ben omuzlarımdan tuttu. Alnımı dudaklarına kadar götürdü. Ve beni alnımdan öptü. Konuşamıyordu fakat ellerini yukarıya kaldırdı. Bir şeyler istiyordu. Gözünün önünde Roma İmparatorluğu herhalde tebellül ediyordu. İlk açılan ordu benim ordum olacaktı. Ben esmerin yıkılışını görüyordu. Ve sonra ellerini indirirken anladım ki bana dua etti. Fütuhata muvaffakiyetim için dua etti. Ayrılık birliğimin başına gittim. Pazartesi sabahı idrak ederken Resul-i Ekrem'in iyi olduğu haberi geldi bize. Çok sevindik. Herkes bayram yapıyordu. Yeniden Resulullah'a kavuştuk diye. Halbuki emanetinin alınmasından evvel kendisine yeni bir saadet, yeni bir huzur devresi muvaffeten bahsedilmiştir. Ben tam orduma er-rahil, er-rahil diyeceğim zamandı ki. Pazartesi göç var diyordum orduma. Anamın habercisi arkadan yetişti. Er-rahil, er-rahil diyordu. Güneş durum etti evladım. Derhal Resul-i Ekrem'in kapısına diyordu. Sancağı huzuru risalet ben aynı yanına getirdim, yere sapladım. Bütün dünyam yıkılmış ve dünyalar yıkılmıştır. Bir güneş doğmuşken Medine ufkunda ve gurup etmiştir. Medine Resul-i Ekrem'in kaybolması heyecan ve heyecanını yaşıyordu. Bayrak 1-2 gün orada dalgalanıverdi. Resul-i Ekrem'in tescid-i tekvin ve tescid yapıldı. O toprağın dinesine tevdi edildi. Rabbisine vasıl oldu, bayrak mahzun mahzun dalgalanıyordu. Bu bayrak Bizans'a gidecekti. Bu bayrak batıya Müslümanlığı götürecekti. Mahzun mahzun dalgalanıyordu. Meseleyi çok iyi kavrayan Sıddıklar Sıddık'ı, o büyük insanların başı sertacı sertacı iftihacı, minbere çıkarak ashab-ı kirama şöyle seslendi. Resul-i Ekrem vefatından evvel dert edinmişti. Beni Esber'i fethetmeyi dert edinmiştim. Batı kesimine açılmayı dert edinmiştim. Atlarının, naralarının, mücahitlerinin haykırışının düşman sinesinde duyulmasını dert edinmiştim. Bayrak mahzun mahzun dalgalanıyor. Ben bu orduyu göndermek istiyorum diyordu. Bir insan yanına birden koştu. İrtidat hadiseleri var ey Allah'ın peygamberinin halifesi. Dinden dönmeler var ey Allah'ın peygamberinin halifesi. Sen bu orduyu göndermesen de burada bıraksan. O küflüyor ve şöyle diyordu. Bana ne teklif ettiğinizin farkında mısınız? Bu orduyu Resul-i Ekrem hazırladı eliyle. Vallahi bilsem ki dağlardan canavarlar gelecek, benim etrafımı saracak. Resul-i Ekrem'in hazırladığı bu ordu durmayacak, gidecek de diyordu. Yalnız benim bir isteğim var. Üsame'ye bunu kabul ettirebilirsem bir isteğim var. Rica edeceğim ona. Ömer'i bana bağışlasın, yanımda kalsın. Ağır bir yük altına girdim. Ve Medine'nin dışına kadar cihanı fethedecek orduyu teşvik ediyordu. Genç Serdar atın üzerinde iki büklüm. Ey Allah'ın peygamberinin halifeti, gel sen bizden inelim diyordu. Hayır bırak diyordu. Allah yolunda ayaklarım biraz toz olsun diyordu. Benim de ayaklarım toz olsun diyordu. Yalnız senden bir ricam var. Ağır bir yük altına girdim. Ömer gibi bir adama ihtiyacım var. Ben senin askerini senin elinin altından alamam. Sen müsaade edersen Ömer Medine'de kalsın. Kalsın dediği zaman da tekrar ediyordu. Bunu Allah aşkına gönlünden söylüyor musun? Yoksa ben Resul-i Ekrem'in kumandanına baskı mı yapıyorum diyordu. Bu ne derinlikti Allah aşkına. Bu ne saygıydı Allah aşkına. Bu ne intizadı Allah aşkına. Bu nasıl fatih bir ruh Allah aşkına. O 3000 kişilik ordu iki batı yakasını açılıyordu. Fatih'in İstanbul'u fethedişinde onun tesiri büyüktür. Malazgirt'te aslan, Alparslan'ın nara atmasında onun tesiri büyüktür. Anadolu'nun bizim için bu ülke haline gelmesinde onun tesiri büyüktür. Büyük Serdar gidiyordu. Yardıma ihtiyaç, muhtaç olunduğu bir devrede gidiyordu. Beni Esber'in kapısının önünde bir at oynatıp geçiyordu. Geçiyordu ve düşman anlıyordu ki Müslümanlar tezerzüle maruz kalmadılar. Hazreti Muhammed'in gitmesi onları bitirmedi. Allah'a kulluk yapan bu insanlar daha pek çokları ithal etse ve intikal etse öbür alemem. Yine kuvve-i maneviyeleri kırılmayacak, yine sarsılmayacak ve fakat kendilerinden istenen vazifeyi yapacaklar. Küfrün ödünü kopardı, kafirin dudağını patlattı, mürtetlerin içine bir korku saldı. Saldı, sanıyor ve salacak. Sala sala gelişecek, kaçıracak kadar gelişecek. Dev cesametiyle yeniden Medine'ye döndü. Medeniyetin beşiği Medine'ye döndü. Bütün hakikatlerin ona dönük bulunduğu gibi. Aziz Müslüman, sana tarihten bir sayfa değil, sana sen, seni sen yapan, sana şahsiyetini kazandıran, sana Kur'an'la bütünleşme yolunu gösteren, sana hayatı tekviniye içinde seni söz sahibi kılan, bir nurlu tabloyu intikal ettiriyorum. 20. asırda Sahabi mesleğini şiar edinenlere, bütün hayatın narikini iştiham edenlere, meşakkati rahata terk edenlere, Allah'ın kendilerine verdiği şeyleri Allah yolunda sarf edenlere, sahabi mesleğine girmek isteyenlere, sahabi mesleğine gidecek bir yolda işar ve işarette bulunuyorum. Geçen de bir delikanlı, çünkü tırmandı, dudakları titriyor titriyordu. Bana dedi ki hocam, bir rüya gördüm, manası nedir? Ravza-i Paki Resulullah'ta mübarek cesedinin kanlar içinde parça parça olduğunu gördüm. Bunun manası nedir diyordu. Bunun manası açık ve seçiktir. Bunun manası Beytullah'ın basılmasıdır. Bunun manası Afgan'ın sukutudur. Bunun manası Afganistan dağlarında kardan çıkmasıdır. Bunun manası kafirlerin müminin haysiyet ve izzetiyle oynamasıdır. Hırzın payman olmasıdır. Namusun pardon olmasıdır. Kur'an'ın rafa konmasıdır. Resulullah mahzundur. Ağlayın ki gülsün. Mustarif olun ki sevinsin. İnleyin ki rahat etsin. Rahatınızı terk edin ki huzura kavuşsun. O kendisine düşeni yaptı. Yaptı ve sizi sevindirdi. Kendinize düşeni yapın, sevindirin Resulullah. Maksud edin Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Elâ inna sana selâmü mevlegan nizam. Selâmullâhil melikil azizil allâm. Kemâ kâlallâhu tebâreke ve teâlâ fil kelâm. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Aziz Müslümanlar, Allah'ın, Allah'a ibadet eden, Allah'a bel bağlayan ve gönül veren kulları, kulluk devam ettiği müddetçe Allah'a armağan takdim etmekle devam eder. Kulluk adına yaptığımız her şey Rabbimize karşı bir armağandır. Namazımız armağan, orucumuz armağan, zekatımız armağan, haccımız armağan, evradımız armağan, ezkarımız armağan, temiz duygu ve düşüncelerimiz, ideallerimiz armağan, niyetlerimiz armağan. Bütün bir hayat boyu Rabbimize takdim ettiğimiz bu armağanlar tohumlar haline gelir. Getirilir, cennet zeminlerinde bizi ebediyen mes'ud edebilecek bağlar, bahçeler, ağaçlar yetiştirilir. Cennetin altından akan ırmaklar takdim ettiğiniz armağanların bir araya gelmesi. Ne kadar armağan Rabbinize takdim ettiniz, işte o kadar çağlayanlar altınızdan akacak. Başınızın ucunda üfür üfür esen ağaçların meydana gelmesi sizin takdim ettiğiniz armağanların neticesi. Burnunuzun ucuna kadar uzanan meyveler, yemişler, her çeşit nimeti ilahi sizin buradan takdim ettiğiniz armağanların tecessüm etmesinden başka bir şey değildir. Bereketli bir hayat yaşadıysanız, hayatın her lahzasını ibadette yaşadıysanız, öbür alemde hayatın her lahzası, her anı saadetlerle dolu bir hayat elde edebilirsiniz. Bütün bu armağanların, hayat şiirini tamamlayan bu armağanların bir de kafiyesi vardır. Bu kafiye şiirin sonunda gelir. Hayat şiirinin başına konur ve o hayat şiirine ayrı bir nizam, ayrı bir ahenk getirir. Bu da Allah yolunda şehadettir. Allah yoluna vakfi hayat etmiş insanın neticede ruhunu Allah'a şehit olarak teslim etmesidir. Yümünlü ve bereketli hayattan tam manasıyla kam almak isteyen insan, bir de ona şehadeti katacak ve ilave edecek, hayattan tam kam almış olacak. Eksik hayattır şehadet içinde olmayan bir hayat. Şehadet içinde olmayan bir hayat yaşanmışsa bir gedik, bir boşluk vardır ondan. Şöyle veya böyle, şehadetten nasipli bir hayat, kafiyesini almış bir şiir gibidir. Onda bir ahenk vardır, bir sevimlilik vardır, bir nizam vardır. Sırrı bir anahtar haline gelmiştir. göklerin kapılarını açar, rahmetin de kapısını açar, rahmetin tebessüm edeceği kapıyı da açar. Açar da nebilerin hesap verdiği yerde aynı şeyi duymamışlarsa, Rab seni kanlı gömleğinle öyle haşreder, dokunmayın buna, geçsin der. Ve dokunulmadan geçer, geçer gider gideceği alemlere. Ciddi mücadelelerin, büyük kavgaların devam ettiği bütün devirlerde Allah'a iman eden her mümin, hayatımın kafiyesi bu olsun demiştir. Ve Resul-i Ekrem'in beyanı içinden, iş başa düştüğü zaman bu yola giren insanı Allah beğenir buyuruyor. Acibe Rabbuna Azze ve Celle, رجلاً غزا في سبيل الله تعالى فانهزم أصحابه فرجع رغبة مني وشفقة مما عندي حتى أفرق دمه buyuruyor. İş başa düştüğü zaman, ashabı bozguna uğradığı zaman, yeniden geriye dönüp gelip yerini alan, mevzisini alan ve savaşan, benim yanımda bulunan şeylere tamamından isteğinden ve yine benim yanımda bulunan şeylerden korkusundan ötürü, cehennem dehşetinden ve cennetin eltaf-ı sübhaniyenin ifadesi olmasından ötürü yeniden savaşa tutuşur. İş bana düştü der ve kanını döker. Resul-i Ekrem buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bu insanı beğenir ve sonra meleklere şöyle der: Unzuru abdim, raca'em, feuhri kademuhum. Döndü geriye geldi ve kanını akıttı buyurur. Meleklere gösterir Allah o kulunu Celle Celaluhum. Uğur şiddetiyle devam isteyen çok duyduğunuz vatan. İşi bu şekilde ele alan yüzlerce insan vardır. İş başa düştü, onun vefat ettiği yerde neye duruyorsunuz diyen pek çok kimse vardı. Hayatının kafiyesini arayan pek çok kimse vardı. Sarıksız öleceğim diye tir tir titreyen pek çok kimse vardı. Ölürken şehadet abdestiyle abdest almadan pis gideceğim diye endişe eden pek çok kimse vardı ve bunu kovalıyordu. Bunlar yüzlerceydi. Enes bin Nadir böyle düşünüyordum. Mus'ab böyle düşünüyordum. Nesibetül Maziniye böyle düşünüyordum. Seyyidine Hazreti Hamza böyle düşünüyordum. İbni Cahş de böyle düşünüyordum. Nurdan bir hale Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında hepsi böyle düşünüyordum. Bir aralık safların bozulduğundan başka bir şey çarpmıyordu gözem. Adeta Resul-i Ekrem'de vefat etmiş gibi bir hava estirilmiştim. Ashab'da da ciddi tezerzül baş göstermiştim. Herkes iş başa düştü diye kendisini düşman saflarına çarpıyor ve kendisinden düşen şeyi eda etmeye çalışıyordu. Vak'anın nakili Sa'd ibn-i Ebi Vakkas diyor ki, bir aralık halamın oğlu, halazadesim İbn-i Cahş gözüme iliştim. Sağa sola kıyafiye saldırıyordu. Yalın kılıç önüne kattığı kimseleri püskürtüyordum. Vücudunda sayılmayacak kadar yara izleri vardı. Elbiseleri parça parça olmuştu. Beni görünce gel dayım oğlu dedi bana. Bir taşın dibine, kayanın dibine çekti. Bak dedi, şimdi iş başa düştü. Burada bize düşen şeyin hakkını verdi. Sen dua et ben amin diyeyim, ben de dua edeyim sen amin derim. Ben dua ettim diyorum. Dedim ki Allah'ım bana çok çetin bir kafir gönder. Saldırışı çetin olsun. Baskısı çetin olsun, kıyasiye savaş edeyim, sonra ben onu öldüreyim, selebini alayım, ganimetini gazi olarak geriye döneyim. Benim karşımda dururken lahut alemlerinde gezen bu esrarengiz adam, bakışları çoktan öbür alemlere gitmişti, benim dünyamı yaşamıyordu. Benim bu duama amin dedim. Allah'a kasem ederim ki, Uhud neticelenirken ben o duada istediğim her şeye sahip ve malik bulunuyordum. Ama o da dua ettim. Duasının başı benim duama benzer de sonu pek benzemez. O da dedi ki Allah'ım, ırzukni racülen şediden, şediden be'suhu, ukatil fe yukatilunim, sümme ye'hudunim, fe yecdav enfi ve uzunim, hatta atike bihir, fe tekul, Men cedâke ya Abdallah. Fâkûl fî sebîlî hikmeti sebîlî resûl. Allah'ım bana çetin bir kafir gönder. Bugün son gündür. Her şeyin bitmiş olmuşluğu mücadelesini veriyoruz. Kıyasya savaş edeyim. Kıyasya vuruşayım ve evvela kazanın sevabını alayım. Sonra o beni alsın yakalasın. Sonra beni şehit etsin. Sonra burnumu ve kulaklarımı kessin. Ben kanlar içinde senin huzuruna geleyim. Sen beni karşına al de ki, Abdullah burnuna kulağına ne oldu senin? Ben de diyeyim ki senin Habibin yolunda döktüm geldim Allah'ım bunları. Fetekule sadaktı. Sen de doğru söyledin diyesin. Ben de böylece kurtulmuş olayım. Bu bugünün hakkını vermektir. Burnu kulağı döküp bugünün hakkını vermektir. Sa'd ibn Ebi Vakkas diyor ki, Allah'a kasem ederim ki, Uhud hitam erdiği zaman aradık, İbn-i Cahşi de aradık. Herkes arıyordu. Safiye bint Abdülmuttalip de arıyordu. Resul-i Ekrem de arattırıyordu. Bulduğumuz zaman Allah'a yemin ederim burnunu ve kulaklarını kesmişlerdi. Kanlar içinde, toz toprak içinde Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem vakfı hayat etmiş bu insan. Dünyaya öyle veda edip gidiyordu. Sır dua etmiş, ne talep etmiş. Allah Celle Celaluhu hepsini kendisine nasip etmiş oluyordu. Aziz Müslüman, hayatının gayesi peşinde olacaksın. Hayat şiirinin kafiyeti peşinde olacaksın. Hayata bağlı suri zevk ve sefalar istihkar edeceksin. O zaman sen ve memleketin izzetiyle yaşama hakkını kazanır. Bataklıklar kurutulmuş olur. Sen kendine sahip çıkar. Kendinden bekleneni yerine getirir eda edersen. Ve nihayet bu işin en sonunda beklenen şeyi, mukadder olan şeyi bin can ile arzu edersen endişe edeceğin bir şey kalmayacaktır. Ölümü yendikten sonra, mağlup ettikten sonra endişe edecek bir şey kalmayacaktır. Senden istenen şey budur. Allah bu duyguyu senin içinde geliştirsin. Ahsenel kelamu ve eblağın nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kur'el kur'anu festemû leh ve ansitû leallekum turhamûn. Muhterem Müslümanlar! Büyük işleri büyük insanlar yapar. Büyük davalar büyük insanlar tarafından halledilir. İnsanın büyüklüğü iç aleminin büyüklüğüyle ölçülür. Kalbi ne kadar mazbut ise bir insanın o insan o kadar büyüktür. Kalbi ne kadar arızalı, pürüzlü ise o insan o nispetle küçüktür, büyük görülse bile. Kalbin mazbutiyeti de ahirete ve Allah'a bağlılığıyla ölçülür. Kim Allah'la ciddi münasebet içinde, Kur'an'ın yolunda ve Resul-i Ekrem'le münasebet içinde ise kalbi mazbut demektir. Ve canın üst üste muğlaklarını, müşküllerini, problemlerini halledecek de işte bu iç mazbutiyetine sahip olan kimselerdir. İç istikametine ulaşan kimseler, hayatı istihkar edecek, dünya ve dünyaya ait her şeyi hafife alacak, Allah'ın büyük ve yüce gördüğü şeyler o da büyük ve yüce görecek, onları hissetmeye çalışacaktır. İç aleme bağlı. Ne kadar derinse insanın içi o nispetle bu vazife hakkıyla yürütülecek ve yapılacaktır. İç aleminde herhangi bir derinlik yok ise, Allah'la münasebeti yönünden fert sır ise, gençken de öyle olacak, olgunken de öyle olacak, yaşlıyken de öyle olacak. Kızken de öyle olacak, ihtiyarken, yaşlı kadınken de öyle olacak. Öyle olacak ve hiçbir hayra, hiçbir rahmete, berekete vesile olmayacaktır. Mükemmel fertler, mükemmel işleri çevirecek. Büyük müşkilleri, ikameti balalar çözecek. Problemler onların elinde yağdan kıl şeker gibi Allah'ın tevfik ve inayetiyle hallolacaktır. Kendisine düşen vazife iç aydınlığı içinde. dünyada ahiretin sahnelerinde geziyor gibi gezen kimseler halledeceklerdir. Ukbaya inanmış insanlar halledeceklerdir. Kaybettiği şeylerin birkaç kat katını Allah kendisine lütfedeceğine inanmış kimseler halledeceklerdir. Dünyanın her sonbaharda solan bağ ve bahçesine mukabil, binlerce hazan mevsimi görse de tek yaprağı düşmeyen cennete gönül kaptırmışlar halledecektir. Ayların, güneşlerin gurup edip, üful edip gitmesine mukabil, bütün batanlara mukabil batmayan, gitmeyen, üful etmeyen, Allah'a gönül vermişler halledeceklerdir. Allah'a inanmayan insanların, memleket ve millet sevgisi istikametinde idare-i kelamlarına da itimat edilemez. Allah'a ve Resulullah'a inanmayanların, Kur'an'a bel bağlamayanların, memleket adına getirecekleri bir hayır da bahis mevzu değildir. İç aydınlığına, iç derinliğine bağlıyoruz her şeyi. Bize kadar itila devremizde mesela çeşitli varyantlardan yükselme imkanını bulmuş hep bu insanlarla yükselmiştir. Baş aşağı gidişte de aksine dünyaya bel bağlamalar müşahede edilmekte ve ukubanın unutulduğu müşahede edilmektedir. Size bir iki tablo arz edeceğim. Abdurrahman bin Avf, aşere-i mübeşşereden, Uhud'un kahramanlarından, bir uzvun orada arızalı çıkarıp, hayatı ondan sonra öyle yaşayanlardan, diyor ki Bedir'in tam bir yanan fırın haline geldiği kızıştığı esnada, henüz bıyıkları terlememiş sülün gibi iki delikanlı süzüldü yanıma geldi benim. İkisinin de bana diyecekleri bir şey vardı ama birbirlerinden saklıyorlardı. Sonra bunların adını öğreneceğiz ve tarihe de kaydolacaktır. Bunlar ya Amr ibn-i Cemuh'un oğulları Muaz Muavviz veya Afra Hatun'un oğluyla Amr ibn-i Cemuh'un oğlu Muaz Muavviz. Yanıma sokuldu bana dedi ki ammi erini Ebu Cehil'im. Canım amcacığım bana Ebu Cehil'i gösterir misin? Medineliydi bu delikanlı. 10-15 yaşındaydı bu delikanlı. Mâzâ tesnâ'u ya büneyye oğulcum, ne yapacaksın Ebu Cehil'im? İşittim Mekke-i Mükerreme'de Resul-i Ekrem'e eza edermiş, şefa edermiş. Ben bugün ona haddini bildireceğim. O benim yanımdan uzaklaşırken öbürü kulağıma eğildi, benim aynı şeyi sordu. Birbirlerinden saklıyor ve bu şerefli vazifeyi tek başlarına yapmak istiyorlardı. Ebu Cehil o esnada topluluk içinde göründüm. Parmağımı kaldırdım, işte şu dedim oğlum. Ben daha şu demeyi bitirmeden onlar orada peyda oluverdiler. Başına gözüne indirdikleri kılıç darbeleriyle de yere yıkmışlardı Ebu Cehil'i. Biri kolunu kaybetmişti. Koluna inen İkrimen'in kılıcı kolunu koparmıştı. Fakat sevinç içindeydi. Peygamberine kalkan eli o eli taşıyan boynu koparmıştım. Kendi kolu da gitmişti ama sevinç içindeydi. Bu duygu ruhuna işletilmiştim. Hazreti Muhammed sevgisi damarlarında dolaşan kan haline gelmiştim. Yüce bir gönlü vardım. Derin bir his yapısına sahiptim. Belki bir başka yerde cesedini de o bırakacak orada gidecekti ama içi ferih ve fahurdu. Çünkü baki ve sermediği bir istikamette sarf edilmişti. Emsalini Yermuk'ta görüyoruz. Yermuk büyük ölüm kalının savaşıdır. Halid'in son dakikalarda gözünün önünden geçirip de sinema şeridinde o kare karşısına gelince dur bir dakika seni seyredeyim, tatlı tatlı seyredeyim dediği, mümin için tatlı dakikaların yaşandığı bir muharebedir. Müminlerin sayısı müdakiklere göre 30.000'dir. Bütün Avrupa'dan toplanmış gelmiş Haçlı topluluğunun sayısı ise 200.000'e varıyordu. 15 insana bir insan düşüyordu. Filler vardı, uzun mızraklar vardı, barbarlığı temsil eden her türlü silahlar vardı. Müminler henüz bellerini doğrultamadıkları bir dönemde 30.000 insanla 200.000'in karşısına çıkılmıştı. Usta manevralarıyla kendisini cihana kabul ettiren ve batılı tarih yazarlarına Anibal'ı kapısına götürüp kumandanlık dilettiren Seyyidina Halid bin Velid orduyu güzel tanzim etmiş. Yerleştirdiği insanları güzel yerleştirmiş ve Müslümanlığın batıya doğru açılma savaşını veriyordu. Elhak o gün akşama kadar bu işi bir hakkın yerine getirdiler. Gabbas bin Eşim yerinden bir adım geriye atmadı. Biz Müslümanlığı tanıdığımızdan bugüne hep ileriye adım attık diyordu. Yermuş'ta Bizans ordusu karşısında geriye gitme olmaz diyordu. Elinde rivayete nazaran 20 tane mızrak kırıldı. Ve sesleniyordu etrafına. Allah yolunda doğranıp da yerinden bir adım geriye atmayacak adamam. Kılıç ve mızrak verecek yok mu diyordu. Said İbni Zeyd de onun olduğu yerde kaldıklarını gördüler. Bizans çemberi geldi onları sardı fakat bir adım geri atmadılar. Biraz sonra da Allah idbar ikbale çevirdi. Rüzgarlar tarafımızdan esmeye başladı. Yavaş yavaş o 100 binlik ordu 100 binini muharebe meydanında bırakıp kaçacaktı. Ama bu birlik kimin önünde kaçıyordu? Abbas İbni Kays o gün atına binmiş sabahtan ikindiye kadar savaşmıştı. İkindi güneş grup edeceği an, ikindiyle öğleni beraber cem edip de kılayım diye. Atının üzengisine davranınca birdenbire baş aşağı gitmişti. Öğlende daha savaşırken bacağını kaybetmiş ve fakat akşama kadar farkına varamamıştı. Kandan irinden bir deryanın çağladığı hengamdan namazına koşan mücahit, namaza koşmadan evvel nerede bıraktığı ayağını aramaya başlıyor. Ayak akşa sabah kesilmişti de ancak akşam atından inerken farkına varıyordu. Bu nasıl işlerinliğidir? Bu nasıl Allah'a merbutiyettir? Bu ne denli bağlılıktır ki insan ayağını kaybeder de duymaz? İşte onlarla bizim aramızdaki büyük fark. Onların Allah'a bağlılığıyla bizim aramızdaki fark. Dünya ve ukbayı birbirinden böylesine ayıran bir cemaat. Bu cemaat 200 binlik orduyu önüne katmıştırıyordu. 100 bini meydanda dökülmüştü, öbürü de kaçıyordu. Vardı kirepli üz, Suriye'den ayrılırken hüzün içinde elini kaldırıyor. Elveda, elveda diyordum. Bir daha bunların önünde buraya dönmek mümkün değildir, elveda diyor. Ebediyen Suriye'yi terk edip ayrılıyordum. Müslümanların o gün şehitlerinin sayısı ancak 3000'di. 3000 şehit vermişti, yerinden oynamayan insanlar. Elinde kılıç ve mızrak kıran insanlar. Hayatı istihkar eden insanlar. Ama Resul-i Ekrem'in yüce adının Bizans surlarında dalgalanmasını temin etmiş oluyorlardı. Antakya'daki minarelerde, Hama'da, Humus'ta, Lazkiye'deki minarelerde Muhammedur Resulullah sesi yükseliyordu. O akşam minarelerde ezan okunurken veya yükseklerde ezan okunurken, o yatsıda ezan okunurken, üstlerinin kanıyla sağda solda kendisine namazgah arayan mücahitler, Resul-i Ekrem'in adının bir merhale daha ileriye götürüldüğünün sevinci ve huzuru içindeydiler. Bu duygu ve düşüncenin bize her şey getireceği kanaatindeyiz. Allah'a gönül vermişliğin, Kur'an'a bel bağlamışlığın, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a teslim olmuşluğun bize çok şey getireceği kanaatindeyiz. Ve bunun dışında da biz şu iki büklüm belimizi başka şeylerle doğrultmamız mümkün değildir. Onun için her şeyden evvel bütün dikkat nazarımızı bir tek noktaya teklif etmek suretiyle hep orada işlemek, orada başlamak, ses ve soluğumuzu hep orada duyurmak lazım. O noktada neslimizin gönlünün mamur edilmesi, onun iç yüceliğine, derinliğine ulaştırılması, ukbayı büyük görür hale gelmesi, o onun karşısında dünya ve dünyaya ait lezzet istihkar eder hale gelmesi. Rabbim bu büyük kavgada mücadelede insanımızın dizine derman ve kalbine fer versin. Üç asırlık birikmenin neticesi bu ağır yük altından, bu hacaletli vaziyetle ve büyük mücadele ve mücadeleyi verebilir miyiz, veremeyiz mi? Onun inayetiyle verebileceğimize inanıyoruz. Ondan medet ve inayet diliyor ve dileniyoruz. Bizi artık başkalarının kapısında dilenci olarak dolaşmadan, tesevvül ve tekeffüften halas eylesin. İç aydınlığına ulaştırsın. Bizi aziz eyleyeceği yola hidayet edip aziz eylesin. Ela inne ahsenel kelami ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kama kâle Allahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
Muhterem Müslümanlar! İlahi alemlerden huzur ve emniyetin esip esip geldiği kimseler, inanıp ve istikamet içinde bulunan kimselerdir. İnsan imanın nispetinde, İmanının azametine göre istikameti, dürüstlüğü, hakperestliği, hakşinaslığı nispetinden dünyası huzurla dolu olur. Ahirette de inşallah kendisini bekleyen bir huzur vardır. Burada istikamette yaşamış, kendisine çeki düzen vermiş, Allah'ın istediği hal ve şekli kazanmış bir insanı Allah cehenneme koyacak, azap edecek değildir. Adeti ilahi öteden beri hep o istikamette cereyan etmiştir ki, mücrimler daima ceza görmüşler ve musib olanlar, sevap işleyenler ise daima mükafata mazhar olmuşlardır. İstikamet, hakşinaslık, hakperestlik müminlerin hayatında çok mühim bir husustur. Bunun yıkılması ise hayat-ı içtimaiyenin yıkılması demektir. İçinde hakkın hürmet görmediği, ihkakak yapılmadığı bir topluluk bugün ayakta olsa bile yarın ayaklar altında payimaldır. Bir topluluğu ayakta tutacak müesseseler küçüğünden büyüğüne kadar şayet hakperestlik esasına müstenit isem, o toplum sağlam kaideler üzerine oturmuştur ve o kaideler ona istikbal vaat edebilir. O topluluk ileriye mahsup bir şeyler yapabilir. Şayet bir topluluğun kaidesi olarak altında hakperestlik yok isem, ikkak hak yapılmıyorsam, bu işi yürütecek müesseseler kendilerine düşen vazifeyi yapmıyorlarsam, fertleri hak karşısında iki büklüm değilsem, ikkak hak yapmayı vazife saymıyorlarsa, bugün bir cemaat var olsa bile yarın var olduğu yer onun için mezar olacaktır. Şimdiye kadar nice bağ ve bahçeler, cennet gibi yerler milletlere mezar olmuştur. İbret alınsın diye geziliyor. Turistik maksatlarla geziliyor. Her millet için aynı şey mukadderdir. Hakperestlik işlerinde yıkıldı. Hakka hürmet kırıldı. İstikamet sarsıldı. İhkak hak yapılamadı. Haklı hakkını alamadı. Haksız olduğu halde hak aldığı itikaflar yaptığı müddetçe bugün olmasa dahi yarın bir topluluk paymal ve derbeder olacaktır. Bir topluluğu ayakta tutmak için aklı başında insanlar, hakka hürmet etmesini bildiği ve istikametten ayrılmadılar. Huzur içinde olmasını düşünen kimseler, huzurun haktan geleceğini düşündü, o hesapla hareket ettim. İstikamet içinde bulunmaya çalıştılar. Aziz Müslüman, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beşere getirip hediye ettiği şeyler gibi beşere başkası o kabil şeyler hediye etmemiş. Yeryüzü kurulduğundan bugüne, insanoğlu yeryüzünde ispatı vücut ettiği günden bugüne Fahri Kainat Efendimizin beşere hediye ettiği şeyi hediye etmiş ikinci bir insan gösterilemez. Nebiler, veliler, sıddıklar Resul-i Ekrem'in bahşettiği hediye karşısında icap içindedirler. Bununla beraber o, kendi tebaası ve raiyeti içinden, hakka hürmet ve ihsası hak etme mevzundan, adeta tebaadan ve raiyetten bir insan gibi hareket etmeden bir an dur olmadım. Arpa kadar birisinin hakkı zimmetine geçti endişesini taşıdıysam, rahatlıkla ölmeden evvel ihsası hak etme yoluna girdim. Size misallerle arz etmiştim. Meseleyi ayrı bir noktaya getirecek arz edeceğim. Fakat ihsası hak etmenin, çok mühim, çok haiz ehemmiyet olduğu hususu üzerinde ısrarla duracağım. Üseyd İbni Hudeyr şaka yapıyor. Fahri Kainat Efendimiz de onun yanından geçiyor. Ve böyle şaka yapıp halkı güldürmeden hoşlanmadığı için parmağının ucuyla onun kasıklarına doğru bir düşmede bulunuyor. Üseyd yerinden fırlar fırlamaz, canımı acıtsın ya Resulallah diyor, kısas isterim. Bana dokundun, kısas isterim diyor. Ve Resul-i Ekrem de sallallahu aleyhi ve sellem oracıkta dize geliyor. Ya Resulallah, ben sen bana vururken karnım açıktı, parmakların ucu çıplak tenime değdi benim. Resul-i Ekrem kendi kasığının üstünü açıyor. Ve Hüseyin o zaman dudaklarını kapatıyor Resul-i Ekrem'in mübarek kasıkların üstünü, karnını öpüyor. Benim maksadım buydu, hak kalmak değildi. Ama Fahri Kainat Efendimiz, hak isteyen birisi karşısında peygamberlik adına getirdiği şeyleri bir tarafa bırakarak dize geliyor, hakkını al diyor. Zira Allah huzurunda bu hakkı daha çetin alırlar. Seyyidina Ömer bir sokaktan geçiyor. Cemaat içinde bir tanesi kılıcını yarıya kadar dikmiş, halka eziyet edecek pozisyonda. Onun halka eziyet etmesini önlemek için daima yanında taşıdığı kamçısıyla hafif o tebasına dokunuyor. Halife-i Ruh-i Zemin'dir. Yaka paça İran'ı üzerinde oturduğu tahttan alaşağı eden ve Bizans İmparatorluğunu hak ile yeksan eden büyük halife. Tebasından bir tanesine kamçısının ucuyla dokunuyor. Ama o kamçının ucu kendi kalbine gidip değiyor. Kendi vicdanını yaralıyor. Bir sene geçiyor o zatla karşılaşacağı ikinci karşılaşma anına kadar. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar. Belki bir lahza kafasından çıkmıyor, devamlı ıstırap içinde. Ertesi sene duyuyor ki o zat hacca gitmeye niyet etmiş. Bir vesile, bir bahanedir benim için diyor. Evine çağırıyor, bir yemek yediriyor. Sonra da biriktirdiği 3-5 kuruşu var, onu da onun eline sıkıştırıyor. Bunu orada harcarsın, bana da dua edersin diyor. Biliyor musun bunları sana niçin yaptım? Niçin yaptın ey Allah'ın peygamberinin halifesi? Bir sene evvel çarşıda dolaşırken sana kamçının ucuyla dokundum. Ben onu hatırlamıyorum ey Allah'ın peygamberinin halifesi. Ama ben ise hiç unutmadım ey tebaam diyor. İhkakı hak etme mevzum. Karşı tarafın azametine, celadesine, celaletine bakmadan ihkakı hak etme mevzu. Ayakta duranlar bu esas üzerine durdular. Yıkılanlar da bu kaideyi yıktı, onun altında kaldılar. Demeyin bana devri saadet bununla serfirazdım. Yine misalini intikal ettirdiğim ayrı bir şeye geçeyim. İstanbul fethediliyor. Bir çağ açılıyor, bir çağ kapanıyor. Ve genç serdar, genç hükümdar tebaasının başından adaletli bir hükümranlık kurmuş, herkes halinden, herkes vaziyetinden mesut ve memnun. Rivayet bu. Fatih kendi camiini yaptırtıyor. Cami mimara tavsiye ettiği ölçüler içinde yapılmıyor. Sütunların başlarından biraz kesiliyor. Bu hünkârın canını sıkıyor. Caminin mimari işini üzerine alan Sinan Atik'i çağırıyor. Azatlı bir köle hürriyete kavuşturulmuş. Osmanlı bünyesinde kendisine imkan verilmiş. Büyük mimarların yanında iyi yetişmiş ve büyük mimar olmuş. Fatih Camii'ni yaptırırken o camiye baş mimar olarak tayin edilmiş Sinan Atik. Sinan Atik'in elinden, kolundan, parmağından kesiyor. Neresinden kesiyorsa kesiyor. Ve o da o gün için İstanbul'un ilk Şeyhül İslam'ı ve Kadil Kudat'ı Hızır Çelebi'ye müracaat ediyor. Hükümdarı sana şekva ediyorum diyor. İstanbul'u fetheden insan, çandarları karşısında el pençe divan durduran insan, Zanoslara söz dinleten, Avrupa'yı titreten insan, Bizans'ı bozguna uğratan insan, bir azatlı köle tarafından İstanbul'un Kadil Kudat'ına şikayet ediliyor baş hakimine. Ve baş hakim Fatih tarafından nasip edilmiş, tayin edilmiş. Birkaç gün evvel kendisini oraya tayin eden Fatih'e bir celtname yazıyor. Hakkında caminin mimari tarafından bir şikayet vardır. Meseleyi tahkik etme mecburiyetindeyiz, seni Allah'ın ahkamına davet ediyorum. Hoca hükümdar iki büklüm geliyor Hızır Çelebi'nin karşısına. Elinden kanlar akan ve eli yaralı Sinan Atik de orada bulunuyor.
Fatih içeriye girdi diye Yüce Adliye Divanı'nda Fatih'e yer vermiyor. Hazreti Ömer de bir zimmiyle mürafaa olurken yan yana oturmuştum. Zeyd ibn-i Sabit kendisini ikaz etmişti, ey emir el müminin Maznun'un yanına demiştim. Kadı Şüreyh Hazreti Ömer'i muhakeme ederken Maznun'un yanına ey emir el müminin demiştim. Kadı Şüreyh Hazreti Ali'yi muhakeme ederken Maznun'un yanına ey emir el müminin demiştim. Seni dava edenin yanına dur demiş, halifeyi ayakta tutmuştum. Hızır Çelebi aynı şeyi yapıyordum. Bir devlet, bir millet yükselecekti, kaide lazımdı ona. Hak işleyecek, hak hürmet görecek, hak şinaslı hüküm ferma olacaktım. Fatih büyük hükümdar kadının karşısında ayakta duruyor. Söyle iddia ettiğin şeyi diyor. Sinan Atik söylüyor. Hükümdar, hünkârım bana emir verdiler. Sütunların başları şöyle olacak, ben emre muhalefet ettim. Kendi mimarlık anlayışıma göre kestim, biçtim, bir şeyler yaptım, hükümdarıma muhalefet ettim. O da benim elimi kesti. Bu işin cezası el kesmek midir? El kesmek ise ben buna razıyım, değilse hükümdarın elini kesilmesini istiyorum. Fatih'e sorulunca mesele itiraz etmiyor Hazreti Fatih. Evet, ben severana kapıldım ve kestim bunun elinden bir parçamı. Canımı sıktı, kestim. Kesmiş kesmemiş bilemiyoruz. Ona göre elinden kestiğin kadar senin elinden de kesmek lazım hükümdarım. Neyle kesiyorlarsa cellap gelir, satır gelir, kütük gelir, Hazreti Fatih'in eli kesilecektir. Ve Sinan Atik uzaktan bu manzarayı seyrediyor. Hak karşısında iki büklüm padişahın imtiyadını seyrediyor. Padişahın eliyle oraya dikilen Kadil Kudat'ın bu mevzuda şahıs perestliğinin gözünü budaktan esirgeme işini seyrediyor. Ve birden elini kaldırıyor, vallahi diyor. Ben bu işin bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Hükümdara hakkımı helal ettim. Yalnız benim çoluk çocuğumun rızkını üzerine alsın. Ben yarım elimle bu işi yapamam artık. Tekeffül ettim. Fatih'e mesele ifham ediliyor. Ve sonra Hazreti Fatih buradan bir topuz çıkarıyor. Kadil Kudat'ına gösteriyor. Vallahi diyor, ben mazlum olarak huzuruna geldim. Eğer burada Allah'ın ahkamına göre hükmetmeseydin, senin başını bununla paramparça edecektim diyor. O da masasının üzerinde bulunan örtüyü kaldırıyor. Altında o da hazırlamış bir kılıç çıkarıyor, Fatih'e gösteriyor. Vallahi diyor, ben de seni buraya celbederken bunu hazırladım. Eğer benim hükmüme razı olmasaydın seni delik deşik edecektim burada. Kadı böyle hakperesttir. Karşısına gelen mazlunun anarşist olması değil, Fatih olması değil. Hakperestlikten kendisini ayırmıyor. Yoksa bu enkaz altında onlar da kalacak, nesil de kalacak, bizler de kalacağız. Hakperestlik, milletleri var eden hakperestliktir. Hakka hürmettir. Allah'ın inayeti ve ihsanı hakperestlerle beraberdir. Şu ana kadar bütün ayakta duranlar bu sağlam, bu temelli kaide üzerinde durdular. Bundan sonra birisi durmak istiyorsa o da bu kaide üzerinde duracaktır. Yoksa nicelerinin bağ ve bahçeleri onlar için mezar olduğu gibi bizim için de mezar olabilecek çok bağ ve bahçeler vardır. İşte aslanın bağ ve bahçeleri. İşte Rus mezalimi altında karda kışta inleyen, ırzı paymal ve namusu talan olan, kadının memesi kesilip çocuğun ağzına verilen, çocukları süngülenen, avratlarına erkeklerinin gözünün önünde ırzlarına geçilen, topyekun Afgan milleti size ders olsun. Ondan evvel Macar ders olsun. Ondan evvel Çekler size ders olsun. Türkistan ders olsun, Mengüçistan ders olsun. Riayet etmediler ve sonra zulme uğradılar. Gadire uğradılar. Yeryüzünün kafir ve zalimleri, en aşağı milletler istila etti onlara, yudum yudum zulüm yudumlattılar. Ateş düştüğü yeri yakar. Aslanlının ıstırabını vicdanınızda hissediyorsunuz ve yetmiyorsunuz, onu bilemem. Bilemem ama az buçuk Yunan'ın işgalini ve istilasını görenler, kaldı ki Allah'a inanan Yunan'dı. Onun işgal ve istilasını az buçuk görenler, işgal ve istilanın ne demek olduğunu bilirler. Bulgar'ın mezalimini görenler onun ne demek olduğunu bilirler. Ermeni Taşnaksiyon'un Elviye-i Selase'deki mezalimini görenler ne demek olduğunu bilirler. Onu düşünsün ve bunun fecaat ve şenaatini kavramaya çalışsınlar. Kavramaya çalışsınlar da devletlerinin ve milletlerinin bir enkaz halinde başlarına dökülmeden evvel, onu başlarına dökmeden bu mevzuda itaat edilmesi gereken çarelere başvursunlar. O çareleri kullansınlar, devlet ve milletlerini kurtarsınlar. Allah bu millet ve bu devleti bağışlasın. Cenab-ı Hak son karakolu işgal ettirmesin. Bizi neslimizle beraber muhafaza etsin. Bu şakî, bu katil, bu anarşist, bu cani güruh karşısında orduya ve emniyet kuvvetlerine, devlete irade ve güç ihsan eylesin. Milleti de paniğe kapılmadan muhafaza buyursun. Millete birlik ve beraberlik ihsan eylesin. Elâ inne ahsenel kelam ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kemâ kâlallâhu tebâreke ve teâlâ fil kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ